Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sizlerle yine birbirinden güzel yazıları paylaşacağız programımızda. Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2015 sayısından yazılar paylaşacağız bu kez. Bugün ilk olarak sizlere 1. Habeş Hicreti başlıklı Adem Saraç imzalı yazıyı aktaracağız. Sahabe-i kiram Allah ve Resulü aşkına hiç durmadan çalışıyorlardı. Resulullah aleyhisselamı büyük bir aşk ve şevkle dinlemek ve onun Allah'tan getirdiklerini alıp hayata geçirmek, sahabilerin çalışmaları ve hayat anlayışları buydu işte. Allah ve Resulünün emir ve yasaklarını en iyi bilen ve ona göre yaşayan bir canlardan birer can olma gayretindeydiler. Bunca hakaret ve sataşmalara rağmen hiç kimseye kötü bir şey söylememişlerdi. Buna rağmen Müslüman olanlara Mekke'de yaşama hakkı vermediler. İslam'la şereflenip sıkıntı ve çile çekmeyen yoktu. Kureyş müşrikleri kendi kabilelerinden iman edenleri dinlerinden döndürmek için olmadık eziyetler yapıyorlardı. Kimilerini öldüresi dövüyorlar, kimilerinin sokağa çıkmasına bile tahammül edemiyorlar, kimilerini hapsediyorlar, kimilerine de dayanılmaz işkenceler ediyorlardı. Nübüvvetin 5. yılına girilmişti. Darül Erkam her şeyin merkezi haline gelmişti. Çekilen sıkıntı ve işkenceler sonucunda dayanamaz hale gelen her sahabi soluğu burada alıyordu. Resulullah aleyhisselamla görüşmek, onlara yeni can ve yeni kan oluyordu adeta. Burada kısmen de olsa rahatlayan her sahabiyi dışarı çıkınca yine şiddetli işkence ve sıkıntılar bekliyordu. Henüz bu ev müşrikler tarafından tespit edilememişti. Ama bir Müslümanı görmeye dursunlar, hemen üzerine çullanıyorlardı. Özellikle tek olarak yakalamak için sinsice takip alıyorlar, yakaladıklarında da yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Mekkeliler her geçen gün daha bir acımasız oluyor ve inananlara Müslümanca yaşama hakkı tanımıyorlardı. Her şeye rağmen Resulullah aleyhisselama tabi olan sabır ve sebat hususunda ona uyanların sayısı çoğalıp artmaktaydı. Resulullah'a iman edip uyanlar sadece zayıf ve korumasız müminler değildi. Mekke'nin eşrafından da İslam'a girenler ve Müslümanların safları arasında yer alanlar olmuştu. Müminlerin sayısının artmasıyla orantılı olarak müşriklerin onlara yaptıkları eziyetlerin miktar ve çeşitleri de artmaktaydı. Kimi eliyle, kimi kırbacıyla, kimi öğle sıcağında sıcak kum ve taşların üzerinde eziyet ediyor, kimi de ancak rezil ve alçakların yapabilecekleri eziyetleri tatbik ediyordu. Müşrikler şerefli ve asil müminlere daha fazla eziyet edip onların şereflerini çiğnemek istemişlerdi. Eziyet ve cefalar umumileşmiş, artık kurtulma imkanı kalmamıştı. Mekke'de Müslüman olup da eziyete uğramamak mümkün değildi. Şu halde hicret etmek zorunlu hale gelmişti. Hürriyet içinde yaşayacakları Mekke müşriklerinin tahakkümünden uzak olan, Kureyşlerin sözlerinin geçmediği, iyi bir hükümdar tarafından yönetilen bir beldeye göç etmek gerekiyordu. Eza ve cefaların yapılmadığı, hiç kimsenin eziyet görmediği, zulümden uzak olan bir beldeye hicret etmek gerekiyordu. Burası da ancak Habeşistan olabilirdi. Orada iyiliğiyle şöhret bulmuş adil bir hükümdar vardı. Peygamberimiz aleyhisselam müminlerin oraya hicret etmelerini düşündü. Sevgili ashabına çok düşkün olan Peygamberimiz aleyhisselam onlar için bir çıkış yolu gösterdi. Siz şimdi yeryüzüne dağılınız. Yüce Allah sizi yine bir araya getirecektir. Ama şimdi siz yeryüzüne dağılınız. Akla hayale gelmedik işkence ve eziyetlerle çok kötü bir duruma gelmiş olan mazlum sahabiler sordular. Nereye gidelim ey Allah'ın Resulü? Peygamberler Sultanı, Habeşistan tarafına doğru mübarek elini uzatarak cevap verdi. İşte oraya. Habeş ülkesine giderseniz iyi olur. Çünkü orada yanındakilerin hiçbirine zulmetmeyen bir kral vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir. Yüce Allah, içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış ve kurtuluş yolu açıncaya kadar siz orada kalınız. Habeş ülkesi Mekkeliler için bilinen bir yerdi. Çünkü bu ülkeyle öteden beri karşılıklı ticari ilişkiler vardı. Mekkelilerin emniyetle gidip ticaretlerini yaparak döndükleri bir ülkeydi Habeşistan. Bu gidiş gelişlerde Habeşistan'ın genel yapısı hakkında bir hayli malumat sahibi olmuşlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, sevgili ashabını emniyetli bir yere göndermek istediğinden Habeş ülkesini seçmişti. Habeşistan'a gitmenin bugün için daha güvenli olduğunu söylüyor ve inananları o istikamette yönlendiriyordu. Habeşistan'a gidecek kimseler yine Peygamber Efendimiz tarafından belirlendi. Bunlar da çabucak hazırlık yapıp yola çıkacaklardı. Habeşistan'a hicret için hemen hazırlıklara başladılar. Mekke'deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü kadın toplam 15 kişilik bir ekip yola koyuldu. Bu ekipte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevgili kızlarından Hazreti Rukiye ve sevgili damadı Hazreti Osman da vardı. Elbette bu yolculuk fırsat kollayan müşriklerden gizli yapılacaktı. Gecenin karanlığında ve kimseye haber vermeden Mekke'den çıkış başladı. Yeni, yepyeni bir dünya için hicret yaşanıyordu. Habeş ülkesine gitmek için tespit edilen sahabiler şaşkınlık ve korku şoku altındaydılar. Nasıl gideceklerdi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ı müşrik canavarları içinde bırakıp gidebilirler miydi? Nasıl ayrılacaklardı ondan? Bırakmak istemiyorlardı. Ayrılmak istemiyorlardı ondan. Ama emir bizzat Resulullah Aleyhisselam'dan gelmişti. Gidiniz. O gidiniz diyorsa gidilecekti. Ona itaat, Allah'a itaat hükmündeydi. İtaatsizlik olmazdı. 15 kişilik ilk muhacir kafilesi yola çıkmaya hazırlandığında her biri hıçkırıklarını işlerine gömerek doğup büyüdükleri memleketlerini gizlice terk etmeye başladılar. Duruma göre birer ikişer, üçer çıkıp ileride buluşarak yol alacaklardı. Bunlardan bir kısmı tek başına, bir kısmı da karı koca ailece yola çıktılar. Yol boyu katılımlar olacak ve bu sayı ileride bir hayli artacaktı. Habeş ülkesine hicret etmek için Mekke'den gizlice yola çıkanlar şunlardan oluşuyordu. Hazreti Abdurrahman bin Avf bin Abdi Avf, Hazreti Amir bin Rabia bin Malik, Hazreti Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebiya, Hazreti Ebu Sebre bin Ebu Rum bin Abdülüzza, Hazreti Ebu Seleme Abdullah bin Abdülesed, Hazreti Leyla binti Ebu Hasme, Amir bin Rabia'nın hanımı, Hazreti Musab bin Ümeyr bin Haşim, Hazreti Osman bin Affan bin Ebu'l-As bin Ümeyye, Hazreti Osman bin Mazun bin Habib, Hazreti Rukiye, Peygamberimizin kızı ve Hazreti Osman'ın hanımı, Hazreti Sehle binti Süheyl bin Amr, Ebu Huzeyfe'nin hanımı, Hazreti Süheyl bin Beysa, Hazreti Ümmü Gülsüm binti Süheyl bin Amr, Ebu Sevre'nin hanımı, Hazreti Ümmü Seleme binti Ebu Ümeyye, Ebu Seleme'nin hanımı, Hazreti Zübeyr bin Avvam bin Huveylid. 10 erkekle 5 hanımdan oluşan 15 kişilik bu muhacir kafilesi, İslam'da Habeş ülkesine ilk hicret eden kafileydi. Onlar daha yola yeni çıkmışlardı ki, Hazreti Abdullah bin Mesud'la Hazreti Hatip bin Amr da arkalarından yetiştiler. Böylece ilk muhacirlerin sayısı 17'yi bulmuş oldu. İleride bu sayı daha da artacaktı. Allah ve Resulü aşkına yollara düştüler. Daha önce geçtiği gibi Habeşistan, Mekke tüccarlarının yoğun bir şekilde ticari ilişki içerisinde bulundukları bir bölgeydi. Bu sebeple bütün Arap tüccarlarının çok iyi bildikleri bir yerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Risalet öncesi dönemde Habeşistan'a gittiğine dair bir rivayet yoktur. Ancak buna rağmen Habeşistan ve oradaki idarenin niteliği hakkında bilgilere sahipti. Onun Habeşistan'daki yönetim hakkındaki olumlu bilgileri Habeşistan'ı hicret bölgesi olarak tercih etmesine sebep oldu. Sahabe-i kiramın hepsinin en büyük özelliklerinden biri de Peygamberimiz Aleyhisselam'a mutlak itaatleriydi. Bunun için de onun her emrine büyük bir teslimiyetle itaat ettikleri gibi bu emrine de itaat etmişler ve Habeş muhacirleri olarak aynı kaderi paylaşarak yola düşmüşlerdi. Resulullah Aleyhisselam'dan ayrılık çok üzmüştü onları. Bu hüzünle yol almaya çalışıyorlardı. Gözleri de, gönülleri de Mekke'de kalmıştı hepsinin. Habeş ülkesine ilk hicret, nübüvvetin 5. yılında ve Recep ayında oluyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla yola çıkmışlardı. Bunlardan kimi binitli, kimisi de yaya olarak yol alıyordu. Mekke'den gizlice ayrılmış olan ilk muhacir kafilesi, 1001 zorlukta Kızıldeniz sahilindeki Şuaybe limanına varmayı başardı. Şuaybe limanında hareket etmek üzere olan iki gemi gördüler. İki ticaret gemisiyle ayrı ayrı görüşüp, onca dil döktükten sonra anlaşmaya vardılar. Tüccarlar bu muhacirleri Habeş ülkesine götürmek üzere yarım altına gemiye bindirmişlerdi. Habeşistan, Mekke'nin batısında Sudan çölleriyle Yemen'deki Kızıldeniz'den Kulzum şehrine kadar devam eden bir ülkedir. Müslümanlar İslam için düşmüşlerdi yollara. Allah ve Resulü aşkıyla gidiyorlardı. Onların en önde gelen vasıfları Peygamber Efendimiz'e itaatti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2015 sayısından Adem Saraç imzalı 1. Habeş Hicreti başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Cahit Özdemir imzalı İnsanlığın Saadeti için Nebevi Hasletlerle Donanmak başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Mevlana Kuddise Sirruhu Hazretleri, sen ne kadar konuşursan konuş, anlattığın karşındakinin anladığı kadardır buyurur. Çünkü zihin dinlediğinden ziyade gördüğünü daha iyi idrak eder, ondan daha fazla etkilenir. Güdülen bir dava sadece anlatılmakta değil, esas olarak insanlar nezdinde onu temsil eden örnek şahsiyetlerle itibar kazanır, kabul görür. Bu cümleden olarak irfan ehli, lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır demişlerdir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yüklendiği ilahi davayı bütün muhteviyatıyla temsil eden ekmel bir şahsiyet olarak vazifesini ifa etmeye başlamıştır. Ayşe radıyallahu anha validemiz kendisine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i soranlara o canlı bir Kur'an'dır diye tavsif buyurmuştur. Onun mübarek cemalini görenler bu yüz yalan söylemez diyerek emsalsiz insani hasletlerine şahit olanlar bu ancak bir peygamberden sadır olabilir, bu ancak bir peygamberlik alametidir diyerek hidayete ermişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilahi talim ve terbiyesiyle her biri gökteki yıldızlar mesabesinde rehber olma vasfını kazanan ashab-ı kiram hazeratı da ondan sonra pek azı müstesna mukaddes emanetin neferleri olarak yuvalarını terk edip dünyaya dağılmışlar ve örnek şahsiyetleriyle temsil ettikleri davanın takipçisi olmuşlardır. Sonraki devirlerde de onların izini süren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi ve vekili olma vasfına ulaşmış hak dostu salih kullar, kendilerini gönülleri fethetmeye, bu rahmet iklimini bütün insanlığa ulaştırmaya adamışlardır. Peygamber Efendimiz de ayniyet kesbetmeyi gaye edinerek ilahi değerler manzumesini bir hakkın temsil etme keyfiyetini kazanan tasavvuf erbabı, altın silsilelerle en uzak mıntıkalara ordulardan önce ulaşarak bu vazifelerini ifaya koyulmuşlardır. Bunlardan Ahmet Yesevi, Kuddise Sirruhu, Hazretleri ve onun muhabbet fedaisi dervişlerinin, Orta Asya'dan Avrupa işlerine kadar çok geniş bir coğrafyanın rahmet meltemleriyle huzura kavuşmasında çok önemli payları vardır. Osmanlı'dan sonra dünyaya hakim olan maddeci zihniyetli sömürgeci güçler, dünyayı her yönden felaketlerle kuşattılar, yaşanmaz hale getirdiler. Bu süreçte rahmet medeniyetinin insanlığı huzura kavuşturan, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı ters yüz edildi. En şerefli varlık olan insan, üretim yapan makinenin bir dişlisi derekesine düşürülerek haysiyeti yok sayıldı. Son birkaç yüzyılda öldürülen insan sayısının haddi hesabı yoktur. Sadece iki dünya harbinde 100 milyon civarında insan öldü. Coğrafi keşifler adı altında ele geçirilen yeni topraklarda yerli halktan ve Afrika'dan Amerika'ya köle olarak kullanmak maksadıyla avlanıp götürülen insanlardan can verenlerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Nüfuz mücadelesi için milletler arasında çıkarılan savaşlar, kışkırtılan iç çatışmalar ve terör kayıplarının tam bir sonucunu bulmak imkansız. Komşumuz Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 300 bini bulan insan kaybı ve milyonlara ulaşan mülteciye rağmen katliamlar insafsızca devam ediyor. Diğer taraftan sonsuz nimetlerle ve güzelliklerle donatılmış olarak emanet alınan kainatın incisi dünya, doymayan iştahlar uğrunda hoyratça istismar edilerek adeta bir enkaza ve çöplüğe döndü. Bunun acı bir neticesi olarak da tabii afetlerle boğuşmak mukadder oldu. Diğer taraftan dünyevi cereyanların adeta bir hortum kasırgası gibi savurduğu cemiyetler, mukaddeslerden mahrum kalmış, hevasını ilah edinmiş, canavarlaşmış fertleriyle nefsani hırsların pençesinde huzura hasret can çekişiyor. Ülkemiz ve İslam ülkeleri de dünyanın duçar olduğu marazi bünyeden masum değil. Ülkemiz birkaç asır önceki batılı seyyahların gıptayla kaydettikleri içtimai huzurdan mahrum. O saadet devirleri artık hoş bir masal gibi kitaplarda kaldı. Şimdi kadın öldürme modası bile var. Gün geçmiyor ki bir kadın en hunhar tarzda öldürülmesin. İnsanın layık olduğu şekilde konuşarak meselesini halletmek unutulmuş, şiddet cemiyetin bütün kesimlerine kanser gibi dal budak sarmış, millet meclisi, okullar, üniversiteler, aile yuvaları, sokaklar gibi mekana hakim olmuş. Mehmet Akif, insanı insan yapan değerle ilgili olarak, ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır, fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır, diyor. Batıdan akan dünyevi cereyanların tesiriyle yozlaşan manevi yapımız çerçevesinde, içtimai münasebetlerimizde ahenk sağlayan sabır, diğergamlık, tahammül, edep, saygı gibi faziletler ağırlığını kaybedince, yerini kibir, haset, bencillik, nefret gibi zemmedilen nefsani vasıflar aldı. Cemiyet huzur vasatından buhranlara kaydı. Kışkırtılan savaş ve çatışmalarla yüz milyonlarca insanın öldüğü geçen asrı, Albert Camus, tasarlanmış cinayetler asrı olarak tavsif ediyor. Mısırlı fikir adamı Muhammed Kutub'un tespiti de modern cahiliye devri şeklinde. zamanımız bilgiye ulaşma ve yayma tekniğindeki gelişmelerle bilgi çağı olarak adlandırılsa da, çalışmaların ve elde edilen neticelerin daha ziyade sömürgecilerin planlarına yönlendirilmesi sebebiyle geçmişteki cahiliye devri barbarlıkta fersah fersah geride bırakılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, taşıdığı faziletlerle o karanlık sayfayı insanlık tarihinin en mesut devrine, asr-ı saadete çevirmişti. Onu temsil eden selefi salihin ve takipçileri de bu rahmet iklimini gidebildikleri çok geniş bir coğrafyaya taşımışlardı. Zamanımızda onları temsil ettikleri iddiasıyla selefi maskesiyle korku saçan, İstikametten sapmış bazı terör fırkaları, değil İslam'ın güler yüzüyle gönülleri fethetmek, ancak insanları dehşete düşürerek İslamofobi denilen haçlı zihniyetinin İslam aleyhtarı projelerine hizmet etmektedirler. Bu fitne fesat yolu yol değildir. Saadete götürmez. Mehmet Akif, Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Bu cümleden olarak nebevi hasletlerle donanmış ilahi değerler manzumesini hakkıyla temsil eden kamil şahsiyetlerin gayretleri nispetinde modern cahiliyenin de asr-ı saadete yaklaşması mümkün olacaktır. Cinayetler asrından sonra 21. asır niçin huzur meltemlerinin estiği rahmet asrı olmasın, hem de bütün insanlık için. Değerli gençler, Cahit Özdemir'in kaleme aldığı İnsanlığın Saadeti için Nebevi Hasletlerle Donanmak başlıklı yazıyı aktardık. Ve son olarak yine Yüz Akı Dergisi'nden Kadim Geleneğin Modern Evlatlarına Ya Her Şey Zaman Değilse başlıklı Halil İbrahim Delen imzalı yazıyı aktaracağız. Modernitenin bize getirmiş olduğu fikirlerden bir tanesi de şüphesiz her şeyi fiziki şartlar çerçevesinde değerlendirmektir. Şayet bir şey fiziki şartlar dahilinde ise bilime mutabıksa kabul görür, değilse hurafe, uydurma şeklinde kenara bırakılır. İşte bu kenara bıraktığımız meselelerden bir tanesi de şüphesiz ki zaman mefhumu. Artık temel ölçümüz zaman ve her işimizde asıl olan da, temel olan da o. Peki ya her şey zaman değilse? Bazı kişiler çok kısa zaman zarfında çok işler yaparken uzun bir zaman neticesinde çok az iş yapanlar da mevcut. Bu nasıl mümkün oluyor? Bu aleme baktığımızda sebepler zinciriyle karşılaşıyoruz. Peki zamanı niye bir sebep değil de asıl kabul ediyoruz? İşin aslına yoğunlaştığımızda görüyoruz ki fiilin, hareketin asıl olduğunu, zaman diye isimlendirilen şeyin ise amelin gölgesi olduğunu anlıyoruz. Şayet hareket olmasa, amellerimiz olmasa zaman ne ifade eder ki? O halde insanın hayatında asıl olan şey ameldir. Zamansa ona tabidir ve onun gölgesidir. Bundan dolayı zaman varlığı olmayan vehme dayalı bir şeydir. Zamanın amelin gölgesi olduğunu, yani amele tesirinin olmadığını düşünürsek, o halde çeşitli yönlerden amelin ister kemiyetindeki artma ve eksilme cihetinden olsun, ister keyfiyetindeki incelik ve mükemmellik bakımından olsun, amelin varlığına dayanak olan hakiki destek nedir? Hakiki destek, hakiki dayanak Allah Teala'nın tevfikidir. Allah Teala'nın yardımı, inayeti insanla bir olduğunda, ihtiyaç duyduğu çeşitli güzelliklere, amellere nail olur. Zaman diye isimlendirilen bu alana dalmadan uzunca ömür yaşayan kişilerin aldığı yol mesafesini kısa bir zamanda alır. Tarih, salih kimselerin örnek hayat hikayeleriyle dolup taşmaktadır. Bu zatların hayatları, alimlerin söyledikleri bu vakayı doğrulamaktadır. İstanbul'u fethetme şerefine nail olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı Rumeli Hisarı'nı düşünelim. Tarihin teyit ettiği gibi 4 aydan daha az bir sürede tamamlanan bu koca kalenin bu kadar kısa bir zaman zarfında yapıldığı fikrine inanmaya çalışalım. Zamanın hareket ve fiili için asıl ölçü olduğunu düşündüğümüz sürece buna inanamayacağız. Çünkü mantık, küçük bir kabın hacminden daha büyük bir şey almasının mümkün olmadığı kuralını düşündürerek mantıki bir duvarla önümüze engel koyacaktır. Fakat tarihin teyit ettiği bu doğru olan fikre razı olmak kapasitemiz, gücümüz ve gayretimiz dahilindedir. Zaman amelin ölçütü değildir. Bilakis amel zamanın ölçütüdür. Zaman amele tabidir. İşte bunlar idrak edildiğinde konu tam manasıyla anlaşılmış olacaktır ki zaman vehmi itibari asıl olmayan bir iştir. Amelin, fiilin gölgesidir. Selefi salihinden olan, tarihin altın harflerle yazdığı yol önderlerimizin, alimlerimizin hayatlarını inceleyelim. Kim onların yazdığı eserlerini doğumlarından vefatlarına kadar olan ömürlerinin günlerine taksim edebilir? Zamanın amele etkisinin olmadığını, amel üzerinde bir etkisinin olmadığını savunuyoruz. O halde amele tesir eden nedir? İnsanların bazılarının ömrü uzundur, lakin aldıkları mesafe kısadır. Bazılarının ise ömrü kısa, kat ettikleri yol çok daha fazladır. O halde fikri sahada olsun, ameli sahada olsun, insanların amelleri, işleri niçin aynı değildir, niçin farklılık arz etmektedir? Buna etki eden temel müessir nedir? Temel etki, Allah Teala'nın başarı ihsan etmesinde, yardımında gizlidir. İlahi yardım kula ulaştığında, kul dar bir zaman zarfında dahi çeşitli işleri ikame edebilir. Ataullah el-İskenderi'nin bir beyitte söylediği gibi, nice uzun ömürler vardır ki, manevi feyz ve bereket yönünden nasipleri pek azdır. Yine nice ömürler de vardır ki, belki kısadır ama manevi ihsan ve ikram bakımından çok büyük bereketlere mazhar olmuşlardır. Halil İbrahim Dele'nin kaleme aldığı kadim geleneğin modern evlatlarına "Ya her şey zaman değilse" başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler. Bugün Sesli Dergi programında Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2015 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık ve böylelikle bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.